2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, Enis Kirazoğlu.
Her gün bir kişiyi daha işsiz bırakan teknoloji oyun programı 2x1'de birlikteyiz.
Ne güzel değil mi? Harika bir haber başlangıcı.
Öyle ama güzel bir haber. Yani, daha az çalışacaksın. Çalışmayacaksın.
Para da havadan gelecek yani.
Robotlar sana bakacak.
Herkesin bir taksi plakası gibi robot plakası alacaksın.
Ha, evet, robot plakası alacaksın.
Gönderiyorum abi, limana gönderiyorum şimdi diyeceksin. Çiftliğe gönderiyorum
diyeceksin. Güzel fikir ha. 10 numara iş. Çünkü çiftliğe göndereceksiniz belli ki. Robotların çalıştığı çiftlikteki ilk ürünler marketlerde listelenmeye başlamış. Evet. Şöyle, Amerikalı bir girişim Iron Ox tarafından kurulmuş ve yaptıkları iş şu. Genel olarak çiftçilerin ekim biçim işlerinde, işte ürün yetiştirme işinde ne yapıyorsa robotlara yaptırıyormuş butik olarak. Ve onların ekip biçtiği ürünleri de satmaya başlamışlar. Evet. İlk olarak neler üretmişler? Ceneviz fesleğini, damarlı kuzu kulağı gibi hep yediğimiz yeşillikler. Yani salatada benim...
Tabii damarlı kuzu kulağı olmadan ben o salataya salata demem yani. Yani
öyle bir yeşillik. Yani ceneviz fesleğini zaten bilmeyen cahil yoktur diye düşünüyorum yani. Bizi izleyenlerin hepsi bu konuda bilgilidirler düşün. Ben bunları hayatımda ilk defa duydum şaka maka. Bir tek şey var. Göbek marul da yetiştiriyormuş Allah'tan bu robotlar da. Hani yenecek şeyler de var arada.
Evet, bildiğimiz şeyler de var.
Demiş ki birazcık niş pahalı ürünler ama iyi satıyor demiş. Şu ana kadar geri dönen olmadı.
Şunun bile geri dönen olmadı demek ya. Öyle bir ihtimal de mi var?
Yani ben tadını beğenmedim diye getirebiliyor musun? Nasıl oluyor bilmiyorum.
Sebze abi bakıyorsun alıyorsun işte yani. Yani sen hiç Migros'a gidip şey yedin diyorsun. Bu portakal açtık ama olmamış yani. Bunu geri iade etmek istiyoruz diyen.
Yok.
Böyle bilmiyorum.
Hani karpuz yaptığım oldu.
Hani Amerika'da tüketici hakları çok böyle şeydir ya, iyidir falan ya. Öyle bir acaba hak sistemi var adamların yani.
Çözemedim vallahi. Demiş ki geri dönüş olmadı. Geri dönüşler de çok olumlu demiş yani. Müşteriler genelde alıyorlar.
Şeyden bile alırsın abi merak edip. Robotun ürettiği.
Zaten bence öyle şey geçiyordur onlar zaten. Robotun ürettiği. İnsan eli değmemiş bak bak.
Evet evet. Değil mi? İnsan eli
değmedi üretildi.
Mikrobun ihtimali yok yani yok. Ortada.
Müthiş değil mi? Bak o başlığı görünce yalnız beni de etkiledi ha. İnsan eli değmeden üretildi. Çünkü o pis insanlar evet, artık yoklar. Temiz robotlar var. Yani çiftlikte çalışan robot olduktan sonra herhalde olay değişiyor. Çünkü ya şimdi işin kötüsü ne biliyor musun? Beyaz yakalılar işte doktorlar, avukatlar falan diye başlıyor. Alt taraftan şoförler falan dedik. Şimdi çiftçilere de sen de gel dedi. İnşaatta çalışan robot falan.
Abi enteresan bir sosyal süreç bizi bekleyecek yani toplumsal
Matrix,
olarak.
Matrix bak ben sana söyleyeyim. 10 numara 5 yıldız işlemiş adamlar bu konuyu. Robotlar her işi yapmaya başlayınca insan robot arasında kavga çıkıyor ya. Yani siz mi,
o
biz
çok
mi
öyle
diye.
Değil ama evet yani.
Robot ondan sonra biz diyor.
Tabii işin konunun dibine indiğin zaman öyle olması çok normal yani.
Ama Matrix'ten önce şey var. 6 bölüm çizgi film var. İzle onları.
Animatrix mi diyorsun?
Evet, Animatrix serisinde.
Matrix'ten sonra o.
Ya sonra da yani öncesini anlatıyor aslında olaylarını.
Matrix evreninde geçen olayları anlatıyor. Çok
evet,
da güzel.
İnsanlar yani. Robotlarla falan kapışınca olay değişiyor. Özellikle o savaş sahneleri falan güzel. Bence izlemediyseniz izleyin de izlemeyen kalmamıştır herhalde. Zannetmiyorum, o çok kült çünkü.
Olabilir ya, yeni arkadaşlar, genç kardeşlerimiz de var.
Evet doğru. Yani o seri izlenmesi
film
gereken
yani,
bir şey.
2000'de doğan adam şu an 19 yaşında adam diyorum bak yani.
Gerçi şaka baka doğru.
Matrix'i izlememiş oldum. Düşsene yeni doğmuşsun falan. Of, izleyecek bir sürü film var, ne güzel.
O, ama Matrix'in de şöyle bir şeyi var. İzlerken mesela Matrix'in yeşil tonlarda olduğunu görürsün. Daha yeşil tonlarda bir film o. Neden biliyor musun? O dönem abi yeşil perdeyi kolay kolay yok edemiyorlarmış. Yeşil ton kalıyormuş. Ha. Filmi yeşil tonlarda yapmışlar biraz.
Doğrudur. Olabilir.
Yani yeşil perdenin en yoğun kullanıldığı filmlerden biri herhalde. İlk o kadar yoğun. Neredeyse film her yeri yeşil perdede geçiyor çünkü.
Ya yeşil ekranlar çıktı zaten. Neyse, o bambaşka bir konu aman ya.
Şimdi bir başka işsiz kalacak kol. Psikologlar, çocuk psikologları. Çünkü yapay zeka çocuklardaki depresyonu tespit etmede %80 başarı yakalamış. Çok büyük bir oran.
Olay şu değil ama bak, psikolog şimdi. Bu psikologları dur diye karşına alıyorsun. Olay tespit aşaması değil ki olay sadece. Tedavi aşaması da var bu işin.
Yani psikolog...
Yapay zeka tedavi edebiliyor mu? Konuşuyor mu alıp karşısına?
Yani en azından sorunu belirleme kısmında.
Ya evet, bir önemli. Doktor gibi düşün abi. Nasıl hani cerrahi operasyonda tanıda yardımcı oluyor yapay zeka doktora. Evet. Operasyon yapan gene doktor.
Sonra sana bir broşür verir. Ebeveynlere yapmanız gerekenler diye.
Ha, değil mi? Hiç gerek yok psikoloğa. Evet, sen çocuk, psikolog oldun yani.
Çocuklardaki depresyon, anksiyete bozuklukları falan onları böyle şey yapmakta
tespit edebiliyor.
Bir test varmış. Bu test sonrasında da çocukların konuşması dinleniyormuş. Uzman bir psikolog ve ebeveyn eşliğinde. Yani bu aslında planlanmış bir konuşmaymış. Bu konuşmayı dinleyen konuşmayı dinliyormuş yani şey düşün.
Yapay zeka.
Yapay zeka.
Analiz ediyor onu.
Evet ve %80 bu çocukta işte sıkıntı var, bunda yok diye şey söyleyebiliyormuş.
Toplumsal olarak ama çok enteresan bir şey. Yani hastalıklar mesela hep böyle yıllarca bir hastalık çıkar, tedavi edilir, daha geçmiş bir hastalık gelir ya. Psikolojik olarak da mesela ya yaşadığımız kültürle alakalı olarak yeni nesilde ben şeyi fark ediyorum yani. Farklı sıkıntılar var ruhsal anlamda yani psikolojik anlamda. Hani sosyal medyanın daha yeni hayatımıza bu kadar entegre olduğu bir dönem olduğu için çocuklar, gençler biraz daha farklı sıkıntılarla uğraşıyorlar abi, yani.
Benim de çocuğum var. Çocuklardaki...
Seninki küçük ama ben biraz daha teenage, ergenlerden
bahsediyorum. Teenage'de de var, teenage'lerde de var ve çocuk yeni gelen nesilde de var. Yani benim oğlumda da mesela gözlemlediğim bazı şeyler var. O gözlemlediğim şeylerin hepsinin nedeni ne biliyor musun? Çok çok özüne geldiğimde abi. Neden ben yaşamadım, o yaşıyor diye düşündüğümde. Abi çocuğun hayatının %99'unda falan ebeveynleri var. Ve beni bekliyor çocuk akşam oyun oynamak için. Yani ben böyle bir çocuk değilim. Ben babamla oyun oynamazdım. Babamla oyun oynamaya ihtiyacım yoktu.
Ne ben de öyle.
Hani akşama kadar sokakta arkadaşlarımla oynardım zaten. Hatta babam gelmesin oynamaya devam edeyim falan diyorsun. Çünkü ebeveynleri bir şey olarak görürdük. Ebeveyn. Oyun oynayacak bir kişinin değil. Evet. Oyunu bozan artık eve gel diyen. Yani.
O onun mesajı zaten.
Yani onun figürü mesajı yani. Anladın mı? Ders ama çalış diyen adam olarak görürdük.
Bu negatif de olmayabilir pozitif. Şimdi herkes abi bizim babalarımız da bize baktığı zaman ne biçim çocuk bu diyordur. Büyük ihtimalle. Çünkü herkes kendi çocukluğuyla kıyaslıyor. Yani bende hiç böyle mesela sen çok çıt kırılmışsındır babam değildir yani.
Ha, değil abi, bakınca öyle değil.
Diyor ki yani hani lan bu ne böyle iki dakikada hani şey oluyor diye.
Yani babam benim... hala daha mesela benden kat daha kat daha şeydir yani.
Ya işte nesil geçtikçe abi adapte olmuyor. Biz diyoruz ki şimdiki nesil dışarıda oynamıyor abi diyoruz. Ama belki de böyle oluyordur abi yani her nesil eleştiriliyor yani ön taraftaki
abi
nesil.
Abi eleştiriliyor ama benim yurt dışına gidip gezdiğim zaman gördüğüm bir şey var abi. Yurt dışındaki çocuklar bizim çocukluğumuz gibi yaşamaya devam ediyorlar. Onların bahçeleri var, okullarında büyük ya bahçeleri evet, var, yeşillik içinde okuyorlar. Tamam bazı ülkeler vardır, taşın betonun içine gömülmüş. Bizim şöyle bir problemimiz oldu. Biz bildiğin şu Hong Kong'da eskiden daracık alanda 5000 kişi yaşıyormuş, leş gibi bir hayatları evet varmış filan denen olaya biz gidiyoruz. Bak onlar oradan nasıl döneriz diye düşünürken
biz oraya
biz şimdi oraya gidiyoruz.
Ona katılıyorum.
100 yıl yani geriden takip ettiğimiz için şehirleşmeyi. Birazcık ne yazık ki adaptasyonumuz geç oluyor.
Şey konusunda sıkıntımız var hakikaten de yani. Ya bırak adaptasyonu, parkı, bahçeyi. Sen çocuğunu bırakır mısın bahçeye?
Yok.
Öyle beni annem bırakıyor yani. Anneme şimdi sordum bırakmam diyor.
Değil mi?
Yani güvenmiyorsun ki abi. Yani yaşadığımız topluma şu an ya büyük şehirlerde özellikle bir güven yok ya. Kimse çocuğunu dışarı bırakıp böyle 10 dakika bakmadan duramaz yani.
Abi her şey çok hızlı değişiyor. Mahalle diye bir şey kalmadı. Komşuluk diye bir şey kalmadı. Şimdi hep şey söylenirdi değil mi? Amerika'da insanlar çok soğuk. Bunlar birbirlerini desteklemiyorlar falan filan. Ya arkadaşım yani filmlerde bakıyor büyük gökdelenler var. Bunlar gökdelenlerde yaşıyor. Orası şehrin merkezi dedikleri ya. Şehrin evet merkezi dışındaki yerlerde hani o gördüğün bahçeli mahçeli hayatı
müstakil
yaşıyor.
Müstakil evlerde yaşıyorlar.
Komşuluk var. Birbirleri komşularını tanıyorlar. Çocuklar bir arada oynuyorlar. Bisikletine biniyor çocuk blok blok bisikletiyle gezebiliyor.
Dur anlatma çocukluğumu özledim biliyor musun?
Abi yok yani ben hep örnek veriyorum yani. Almanya'ya, Fransa'ya falan bilmem nereye gittiklerinde o gökdelenleri şehrin merkezinde görüyorlar sadece birkaç noktada. Gerisi gerçekten flat yani dümdüz yerlere yerleşmişler. Hollanda falan da öyle.
O da onların başarısızlıkları abi. Dikselermiş 10 katlı.
Bilmiyorlarmış yani.
Bilmiyorlar ki abi.
Çocuklar harbiden
emlak
yetişiyorlar. Okulları falan filan zaten ayrı bir seviyede. O yüzden kötüye gidişte bence bizim şehirleşme hayatında bir şeyi var. Etkisi var diye düşünüyorum onda. Abi, çocukların psikolojisinde.
Bunlar konuşacağımız
konular. Nereden nereye geldik evet işte. Neyse yapay zeka çok hızlı bir şekilde bu arada karar verebiliyormuş. Ses kayıtlarını dinledikten sonra çok kısa sürüyormuş karar vermesi.
Gayet güzel.
Ama nereden nereye? Ses kaydı dinleyerek analiz.
Evet. Ya tabii daha neler göreceğiz ya.
Ya bambaşka bir şey
senin
ya.
Senin kaşından, mimiğinden, santimetrik hareketinden bile anlayacak noktaya gelecek belbet yani.
Ya bu yine bilmediği konuda konuşuyor.
Yapay zeka şey
bu
diyor.
Bu konuda yine sırt.
Mesut geldi. Sallamayın aynen abi diye. Ben iki tane kısa haber vereyim. Dün gece aslında sizin için iki gün önce biz cuma çekiyoruz çünkü. Her şeyi de açıklıyorum böyle yani. Şimdi biz cuma sabahtan geliyoruz falan diye. İki tane oyun duyuruldu. Aslında iki tane ayrı etkinlik oldu. Biri Ubisoft'un yaptığı bir canlı yayın etkinliğiydi. Ghost Recon Breakpoint duyuruldu. Yeni bir Ghost Recon oyunu. Wildlands oynadıysanız onun devam oyunu diyebiliriz buna. Temelde aslında aynı şeyler. Yani mantık olarak aynı. Açık bir dünyası var. Gene askeri bir oyun. Gizlilik ve aksiyonu birleştiriyor. 4 kişiye kadar co-op oynayabiliyorsunuz. Fakat daha rafine, daha böyle iyi cilalanmış animasyon anlamında, mantık anlamında. Özellikle ana hikaye ve efendime söyleyeyim böyle bölüm tasarımı, görev yapısı arayanlar varsa, yani böyle ana hikayede sürüklesin beni götürsün diyenler varsa, onlar için de işte çok fazla ara sahnenin barınacağı, böyle bayağı uzun saatlerce ara sahnelerin olduğu söyleniliyor. Ben gördüğümden etkilendim ya. Yani etkilenmedim ama çok da böyle Division gibi bakıyorum, anladın mı? Hani çıksın bakarız kafasındayım şu an.
Abi şimdi şeyi ben seviyorum Ubisoft'un yaptığı olayı. Ubisoft bir dünya yapıyor. Sonra o dünyayı geliştirmeye devam ediyor ve evet sürekli kullanıyor. Ben Wildlands'i oynamıştım ama yani ben hep söylüyorum para verilip oynanacak bir oyun değildi pek. Yani böyle bir boştu yerlerden biraz uygun fiyata alırsan ekran kartının yanında falan gelirse.
Bence çok askeri oyunlara düşkünlüğüm varsa
Ha, yani, askeri oyunları seviyordum işte o silahları, mekanikleri falan. Bir yerden sonra çünkü o kadar fazla hep aynı şeyi, evet, çok, ve aynı kötülükle yapıyorsun ki. Sıkıyor. Yani yapay zekası falan da kötü. Sıkılıyorsun. Oraya katılıyorum. Şimdiki oyuna baktığımda şunu görüyorum. Yine dünya var. Zaten ellerinde iyi bir malzeme vardı. Ufak tefek eklemeler yapmışlar. Hı. Ne? Splinter Cell bazlı. Sanki Splinter Cell vari. Evet. O adama hareketler. Biraz daha karaktere odaklandın. Çünkü bu oyun, yani ilk oyun White Nest çok karaktere odaklandığım bir oyun değildi. 4 tane karakterin vardı. TPS görüyordun. Böyle aksiyon falan biraz daha havada kalıyordu. Bu sefer karakterin kendisisin.
Evet.
Bayağı odaklısın karaktere.
Ya karakter zaten şöyle bir şey var oyunda mesela. Hani şey de düşünmüş adamlar. O da güzel geldi bana. Tek başına, bu tarz oyunlar tek başına oynanmalık oyunlar olmaz genelde ya. Bunda mesela yapımcı şey söylüyor. Tek başınıza oynayabileceksiniz. Yani yanınıza yapay zeka vermeyeceğiz diyor. Siz tek olacaksınız diyor. Yalnız bir kurt gibi diyor. Takılacaksınız diyor.
Güzel
yani.
Mesela.
Hani o his güzel mesela. Eski böyle gizlilik oyunlarının tadını almak isteyenler varsa onlar için bir alternatif olabilir ama.
Animasyonları çok sevdim. Bayağı uğraşmışlar. Kayma animasyonları,
evet, kayma
falan.
Kayma animasyonu falan güzel olmuş. Yani bir bakın, videosu var. Bir 13-14 dakikalık bir gameplay'i var. Yani böyle bir de aynı esnada ondan birkaç saat sonra da PlayStation'ın yaptığı bir etkinlik vardı. State of Play diye. Haftalık olarak, haftalık değil mi? Belli bir periyotlarda PlayStation oyunlarıyla ilgili update'leri yayınlıyor State of Play etkinliğinde. Orada gene 10 dakikalık bir etkinlikti bu. Yani hakikaten başına oturmana kalkman bir oluyor 10 dakika yani. Gösterdiler ufak tefek oyunları. Medieval var mesela. Eskilerin popüler PlayStation oyunu Medieval'ın remake'ini gösterdiler. Böyle bir tık daha uzun gördük ama herhalde sürprizi, sürpriz demeyeyim de yani en çok bekleneni Final Fantasy 7 idi. Final Fantasy 7 uzun zaman sonra gözüktü. Yani oynanış kısmını da gösterdiler. Eğer Final Fantasy diye bekliyorsanız yani remake'ini. Şuna hep remake ya. Ama bekliyoruz da yani. Çok güzel gözüküyor hakikaten de. Bir bakabilirsiniz siz de. Öyle bir iki haber vermiş olayım efendim.
Şimdi şöyle bir haberim olacak Hollanda ile ilgili. Hep Avrupalı falan derken Hollanda'ya geçtik. Hollanda'da çatılara kurulan güneş enerjisiyle elektrik elde etme panellerinin toplam sağladığı güç 5 gigawatt'a ulaşmaya yaklaşmış. 5 gigabit'i de şöyle açıklayayım sizlere. 5 gigawatt 5000 megawatt anlamına geliyor. Ve büyüklüğünü kıyaslamak açısından eğer bir karşısına bir şey koyacaksak eğer, bizim Akkuyu nükleer santrali bütün o reaktörler tamamlandığında 4800 megawatt güç üretecek.
Çüş. O kadar, evet, büyük yani Hollanda.
Tabii Hollanda'nın şu anda çatılardan elde ettiği güç ise 4400 megawatt seviyesinde. Yani bizim nükleer santralden elde edeceğimiz gücü şu an adam güneşten elde eder hale gelmiş kurulu olarak. Ve bunu 2050 yılında ülke enerji ihtiyacının %40'ını karşılayacak şekilde genişletmeyi planlıyorlarmış. Deri gibi de teşvik veriyormuş devlet buna geçelim diye.
Abi ne kadar enteresan ya.
Ya şimdi İstanbul...
2050 diyorsun bak.
Evet.
2050.
Adam 2050'nin vizyonunu ortaya koymuş.
Şu anki devlet 2050'ye mi çalışıyor yani?
Evet. Ve şu anda zaten ellerinde bir nükleer santral var. Bak hiç nükleer santral yatırım yapmadan güneş enerjisi paneline yatırım yapmış. Bina sahipleri şu an elektriklerini kendi üretiyorlar.
Abi şimdi bak bizle alakalı bu ya. Bizim mesela kendimize, ben kendime de soruyorum bunu, siz kendinize sorun yani. Bizim abi şöyle planlara ne böyle devlet bazında ne futbol kulübü bazında söyleyeyim. Yani hiçbir bazda şöyle bir şeyimiz yok yani. 10 yıl sonra çok iyiyiz yani. Kimse 10 yıl sonrasını görmek istemiyor, anladın mı? Yani herkes yarın iyi olsun
abi,
istiyor.
Abi Fenerbahçe yani. Örneği var. Başkan gelirken değişim olacak, çok zorluk çekeceğiz falan dediler ama zorluk çekmiş, şöyle anlamışlar. Zorluk çekip o yıl şampiyon olma yani. Zorluk çekeceğiz ama şampiyon olacağız.
Şampiyon olmasak da bu kadar kötüsünü beklemiyorduk. Yani orada şöyle bir şey var tabii yani. Hani kimsenin böyle bir sabrı yok hiçbir şey yani. Adam 2050 yapacak. Mesela bize dese ki bir herhangi bir hükümet yani. X'ye fark etmez yani. Türk insanıyız biz yani. Gel dedi ki 2000 tamam 5 sene çok kötüyüz ama 2000 bilmem kaçta çok iyiyiz. Tamam hani çok güzel bir güneş enerjisi olacak.
İnanmıyorsun değil mi?
Elektrik böyle. Hem yani inanmıyorsun bir, ikincisi de yani ya istemiyorsun. İşten işe istemiyorsun, anladın mı? Yani bizde bencillik var biraz o konuda yani. Bugün iyi olsun da yarından bana ne? Hani diyor gibisin yani. Biz genelde bir günü kurtarmalık bakıyoruz. Ondan şaşırıyorum.
Mesela ülkede şöyle bir slogan da varmış. Son 5 yılda özellikle bankaya para yatırmaktan daha karlı bir iş deniyormuş.
Ha, anladım. Yatırım yapsın.
Yatırım yapsınlar diye. Çünkü ülke enerjisinin %80'ini ithal ediyormuş. Aslında Türkiye'den çok da farklı değiller. Yani hı-hı, Türkiye'de çok büyük bir miktarda enerjiyi ithal etmek zorunda. Ve adam yatırım yaparak ithalatı kısmayı hedefliyor işte. Yani çok gelecek vizyonlu. Güzel bir atalım. Türkiye'de enerji panellerinin nasıl bir sıkıntısı var? Şimdi Türkiye'de verimli arazi çok fazla ve bazı şikayetler vardı. Verimli arazilerin üstüne konuluyor bu güneş, evet, panelleri. Bu sefer verimli araziyi öldürüyor diye. Aynı zamanda büyük şehirlerde kullanamıyoruz. Biz çünkü dikine geliştik. Dikene, evet, geliştiğin zaman da apartmanın tepesine o küçücük alana güneş paneli koyman kimsenin bir faydasını sağlamıyor. Yani geniş yerleşmen lazım ülke geneline. E tabii bunların şimdi nüfusları da az. Yani bu adamın enerji ihtiyacıyla senin ülke genelindeki enerji ihtiyacın
zaten şey yapamıyorsun ki abi. Yani Hollanda böyle yapmış, hadi biz de hemen yapalım diyemiyorsun ki. Yani bunu söylemesi kolay. Önemli olan planlaması zaten en büyük problem.
Mesela Amsterdam'da yine Hollanda'dan bir haber verelim. 2030 yılına kadar benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planlıyormuş. Yine elektrikli araçlar teşvik edilecek. Elektrikli araçlar toplu taşımada daha fazla kullanılacak. 2030 yılına geldiğimizde de benzinli araç olmayacak.
İngiltere'den deniyor. Daha erken galiba. İngiltere sanırsam 2040'ta mı öyle bir şey? Ta birkaç ay önce konuşmuştuk. Evet, İngiltere'nin öyle planı vardı.
Planı 2025 var, mi yoksa? Genel olarak. Bunlar daha erken de. Hep Hollanda'dan çıkıyor zaten bu fikir. Genelde Hollanda iptal edecek falan deniyor. Dizel araçları hemen yasaklamayı planlıyorlarmış yakın bir zamanda. Daha sonrasında ise yavaş yavaş kademeli olarak toplu taşıma araçları ve normal elektrikli vatandaşın elektrikli aldığı elektrikli araçlarda da şeyler olacak. Hibrit mibrit de istemiyor. Direkt elektrikli kullanmaya başla diyor. Güneş enerjisinden elektriği elde ederim. Arabayı da bundan şarj ederim. Benzini de almam. Hani yurt dışından petrol ihracatı, ithalatı da yapmam diye düşünüyordur.
Petrole mahkum kalmıyor yani, diyorum. Belli bir seviyede.
Temiz hava ile mi diyor zaten. Yani Hollanda'nın havası pisse eğer ve böyle düşünüyorlarsa diyorum ya biz. Bizim burada soluduğumuz şey onlar için herhalde büyük ihtimalle direkt zehir olarak geçiyordur yani. Öyle adamlar deme, çünkü temiz hava eylem planı olarak geçirmişler bunu. Oraya gittiğinizde havayı soluduğunuzda aslında işte bugün de hava çok kirli falan demiyorsun yani. Böyle bir toz falan şey yaptığın yok etrafta gördüğün. Ama ona rağmen bu kadar önemsiyorlar. Çünkü gelecek olarak görüyorlar olayı. Yani gelecek nesillere bıraktıkları olay olarak görüyorlar. Bugünü değil, kurtarmak adamların çabası. Buradaki tek şey yani sivil halk nasıl buna adapte olacak? Eldeki arabalardan falan kurtulacak deniyor.
Bir plan çıkarırlar ya. Bir bütçelendirmesi olur, bir teşvik olur gene. Hani elindeki arabayı ver şimdi şey yap.
İkinci elde de mesela şeyi yasaklıyorlarmış. Belli bir modelden aşağı dizel arabaların satışını. Ha. 2005 model minimum. Aşağısını yasaklıyor. Diyor ki alamayacaksın diyor.
İkinci el. Türkiye'de evet, yasaklayamazsın ki nasıl yasaklayacaksın?
İşte dizel araç görmeyeceğim diyor. Peki. Garip bir olay var. Çünkü dizel bildiğiniz gibi benzinliğe göre çevreyi daha fazla kirlettiği söyleniyor. Yakıt ben test edip çok fazla da aynısına girmediğim için bilmiyorum ama öyle söyleniyor. Normalde yurt dışında dizel daha pahalı. Daha fazla kirlettiği için. Bize teşvik olduğu için ki teşvik meşvik diyoruz da çok kafa kafaya geldiler. Evet. Daha düşük fiyattan satılıyor şu anda benzine göre.
Oyun haberlerinden ben de ülkemizden bir haber vereyim. Mountain Blade 2 Bannerlord Gamescom'da, Ağustos'taki Gamescom fuarında halka açık oynanabilir olacak. Şimdi bunun aslında çok önemli görmeyebilir insanlar. Ben bunu haberi mesela retweet etme şey demişlerdi. Hani Almanya'da abi hani yine bize bir şey yok falan demişlerdi ama bu aslında şunu gösteriyor. Zaten daha önce konuştuğumuzda 2019'da çıkartmak istiyorlardı. Eğer halka açık oynattırılacaksa artık demek ki finalize edilmeye başlanmış yani. Çok az kalmış oyunun bitmesine.
Ya zaten benim yaptığım röportajda 2019'da çıkacak demişti.
Ben konuştuğumda çıkarmak demişti. Yani çıkaracağız inşallah. Hani evet, çıkarmak istiyoruz.
Bu önemli adımlardan biri ama Gamescom dediğiniz fuar Haziran ayında.
Ağustos'ta.
Ha, Ağustos'ta bir de. Pardon doğru. Gamescom Ağustos'ta, E3 Haziran'da.
Ama evet, şöyle. Yani ben zaten benim beklentim sonbaharda çıkması. Ya ben baharda çıkmasını
büyük
beklemiyorum.
Büyük ihtimal 2019 sonunda.
Evet, 2019 sonuna doğru yani eğer Gamescom'da gösterilecek dese oyun yani oynatılacaksa.
Kullanıcıyı oynatacaksa kesin artık bitmeye yakındır.
Evet, yani bitmiştir, cilalıyorlardır.
Evet, öyle bir şey vardır.
Artık zamanında geldi bence yani. Çıksın.
Bence de çok çok da güzel bir hareket oldu. Yine benim eleştirim olacak. Yani adamların attığı tweet popüler oldu. İngilizce bir tweetti zaten. Oldukça fazla retweet aldı falan. Alttaki Türkçe yorumlar vardı sadece yine geçiren. Almayacağım. Ben almaktan vazgeçtim falan filan tarzında.
Niye?
Abi yani zaten adamların toplam satışının %1'i mi binde biri mi ne Türkiye? Yine yemedikleri küfür ve eleştiri kalmıyor yani. Anlamadım şeyden dolayı.
Abi bizde öyledir abi.
Tebrik etmek yerine yani yurt dışında bir fuarda Türk oyunu sergileniyor ve bir ilgi var. Adam hala o ilgiyi zapt edebilmiş yıllarca. Demiyorsun ki sen bu nasıl bir başarı, bak bir marka çıkartmışız buradan. Ben almayacağım. Ulan sen alma zaten. Sen mesaj dağıtma yani. Alma sen.
Ya
çevrendekilere de aldırma.
Ben onunla orada şeyin dengesini iyi kurmak lazım ama. Yani şu da demek değil bence. Senin dediğin tabii öyle bir şey çıkmıyor da. Hani öyle anlaşılmasın diye altını çiziyorum yani. Hani bizden çıktı diye full destek. Tabii de full destek.
Değil ama,
çıksın
abi, ama ortada kötü bir şey yok. Dolandırma yok.
Evet yani eleştirimizin yanlış dille yapıyoruz biz. Yani bizim eleştirimiz şu oluyor yani. Hani bu ne ya kardeşim, Allah cezanızı versin. Niye böyle oldu? Bilmem ne oldu. Grafikleri de olmamış. Artı o yani elle tutulur eleştirilerden ziyade yıkıcı eleştiriler.
Yıkıcı, yok hani, olsunlar.
Yıkıcı. Çünkü hakikaten insanlar sosyal medyada yazdıkları kişilerin şeyini bilmiyorlar. Yani zannediyor ki sosyal medyada öyle figür, anladın mı? Yazayım bir şey olmaz. Genelde genç insanlarda oluyor bu zaten. Biraz daha küçük kardeşlerde oluyor. Empati yeteneği biraz daha zayıf, hani henüz gelişmekte olan insanlarda
yok
oluyor.
Yok ya, ben çok küçük olmayanları da görüyorum yani. Ama empati yeteneği küçük. Evet,
empati yeteneği küçük. Yani zannediyor ki karşıdaki insan onu okuyamıyor yani. Hani Yani bir insanın kalbini kırmaktan bu kadar mutlu olan insanları ben anlayamıyorum sosyal medyada yani.
Ya bir de şey var abi, bak şimdi Star Citizen haberi var aslında. Bir onu şöyle yani bir dillendir. Tamam. Ondan sonra tam oradan bir yere gelmek istiyorum bak. Şimdi, Star Citizen haberini iyi dinleyin.
Star Citizen diye bir oyun var. Biz bundan uzun zamandır bahsettik. Mesut'a da bir alfası betası vardı zamanında, oynamıştı.
Ben aldım.
Şeyde. Şimdi abi Star Citizen aslında çok değişik bir oyun. Yani milyon vaat ettiği şey çok ütopik bir şey.
Evet.
Bir ton gezegen var oyunda. Uzayda geziyorsun. Uzay gemilerin
var. Rockley'in yani dibi yani. Yani. Evet.
Böyle bir bilim kurgu oyunu yok yani. Ki ben Star Citizen'ı en başından beri söylüyorum. Her ne kadar arkasındaki ekip çok böyle şey bir ekip değil yani, ama bana gerçekçi gelmiyor bu oyunu yapabilmeleri. Çünkü videoları falan çok kapsamlı. Evet. Yani oyun şey oyunu da değil. Gemi sürme oyunu da değil. FPS'si var. Envanter ekranı var.
Bambaşka bir şey.
Her şey var yani oyunda. Harbi ütopik oyun yani. Şey derlerdi ya, GTA ile Battlefield'ı birleştirdi falan. Bu öyle yani. Öyle bir
bu oyun. Onun da ötesi ama gerçekten
uçmuşlar yani. Şey yani. Şimdi bu adamlar asıl parayı her zaman için kitleden kazandılar. Yani yaklaşık olarak kitleden topladıkları fonda 240 milyon dolarlık bir para elde etmişler. Bu parayı da ezmişler. Ya ezmişler dedim, harcamışlar yani.
Ya kitle fonlama şöyle oluyor bu arada arkadaşlar. Oyun çıkmamış ama size böyle videoları izletiyorlar. Benim bunu gibi zaten az araştırmış adamlar da direkt atlıyorlar. Gidiyorsunuz adamların sitesinden gemi satın alıyorsunuz. Oyunu satmıyor aslında, sana gemi satıyor. Ve gemilerin fiyatları arkadaşlar 40 dolardan başlıyor. 5000 dolara kadar gemi var.
Zaten bir ara şöyle olmuş. Bunlar parayı almışlar kitleyi. Parayı bitirmişler. Sonra yüksek seviye gemileri satışa çıkarmaya başlamışlar. Yani 1000 dolarlık gemi çıkmış. Paraları bitmeye
başlayınca. Bir ara batıyor deniyordu 2 yıl önce.
İşte o dönem, zaman, işte o dönem yapmışlar işte.
Ama bu gemiler nasıl gemilerdi? Dev gibi gemiler. Mesela benimki gibi garibanların o 40 dolarlık 30 dolarlık gemi alanlı garibanların konabildiği, çalışabildiği, yük indirdiği gemilerden bahsediyoruz. Lan filo kuruyor.
Fakat oyunla ilgili çok fazla şikayet var. Para harcayanlar, 1000 dolar, 5000 dolar falan gibi yüksek para harcayanlar para iade sistemine başladılar. Çünkü söyledikleri şey şu, ya bu oyun yalan söylüyor bize diyorlar. Yani verdikleri şeyi, hani vaat ettikleri şeyleri görmüyoruz hala diyorlar.
10 yıl oldu mu Star Citizen şeyi, geyiği?
Bilmiyorum ki. Oldu bayağı. İlk, bayağı oldu değil mi?
Yani nereden baksanız aslında Taleverse'ün olayı gibi aslında. Yani ama şunu söylemek istiyorum. Bu adamlara 5000 dolar veren adam bile şu çocuklar kadar şey yapmıyor. Ses çıkartmıyor, bakma sen. Yani adamın orada haklı bir şey var. Ya 5000 dolar verdik, hani bir şey var ortaya çıkartın diye 240 milyon dolar yemiş herifler. Ona rağmen eleştirilere bakıyorum, böyle şey yok ha. Geberin, çıkmasın, ben almayacağım zaten seni falan filan yok. Adamlar bekliyorlar yani, onun bir şeyi var biraz da.
Evet,
gazı var.
Bilmiyorum ki, o enteresan bir konu.
Bir tarafta 1000 dolar 5000 dolar veren adam var, çıkmamış oyuna.
O da küfür ediyordur ya.
Ya ediyordur da abi, bak o adam 5000 dolar abi vermiş yani.
Et yani.
Adam ortak olmuş oyuna.
Bugün 5000 dolar bana verse ben ona özel oyun yaparım ya.
Ya bu adamların şöyle bir şeyi var. Yani ben bunu şahsen tanıştığım insanlardan gördüm. Bir arkadaşımız var, belki izliyordur şunu. Konuşuyoruz oyunu oynarken falan tanıştığımız arkadaşlardan. Bir gemiyle geldi. Gemi 500 dolar mı 1000 dolar mı ne? Abi dedim, bunu nasıl satın aldın? Bana hediye etti bunu dedi. Bizim dedi klanın komutanı dedi. Abi bir tane Hollandalı mı ne çocuk zengin. İnsanları maaşa bağlamış aylık. Bunda çünkü öyle bir ütopya var. Yani o büyük 5000 dolarlık geminin içinde 100 tane mürettebat falan çalışabiliyor. Onların kamera, yani bu oyun o kadar ütopik ki, o kadar imkansız ki bu oyun. Ben öyle söyleyeyim.
Çok imkansız.
Yani ya, o 100 kişilik gemide 100 kişilik mürettebatım var. Bunların hani noktaları var işte, gemi tamir servisi, ateş, gemi ek yapma falan filan, sen bunları çalıştırıyorsun.
Ya bir de bunu daha önce söyledik ama yani bu oyunun single versiyonu da var, hikayeli versiyonu da var böyle, hani gene bilim kurgu. Evet. Ve Henry Cavill oynuyor, Superman oynayan abimiz. Mark Hamill oynuyor, Luke Skywalker oynuyor. Yani sadece bunları saydım, bak bir sürü ünlü isim var içeride.
İşte bak bu eleman düşünsene maaşa bağlamış insanları, ben sizin komutanınızım diyor. Yani böyle bir fantezi dünyası oluşturulacak. Parası olan çok adam geldi bu fanteziye, çünkü düşünsenize ya yani... Sanal dünyada 100 kişi sizin çalışanın içinden oluyor. O bebeler için bayağı güzel bir şey, zenginler için. İşte Arapsın abi, çölün ortasındasın, ne yapacaksın? Bari uzayı fethedeyim diyorsun.
Ya o oyun çıkarsa çok para harcattın da işte dedim, çok ütopik ya.
Çok ütopik. Çok çıkamadı yani. Zaten yani. Onu bence küçültüp en sonunda bir gezegen, ufak uzayın bir kısmıyla sınırlandıracaklar günün
yok,
sonunda.
Yok bence
yani.
Oyun bana sanki böyle çıkamadan hayatımızın sonuna kadar gidecekmiş evet. Gibi geliyor yani, bilmiyorum.
Bir de çok bug var oyunda bu arada. Yani bir gemi satın alıp giriyorsun ya, o geminin 50 milyon tane bug'ı oluyor. Birden uzaya
abi
atıyor
böyle
seni.
Böyle bir oyunu
kopuyor.
Zaten bug fixini yapman. Yani Rockstar yapamaz ya bu oyunun bug fixini. Yani Rockstar ki hani genelde hani PC optimizasyonları saymazsan pürüzsüz çıkarırlar.
Milyon dolar nasıl yedin abi sen?
Bak Red Dead Redemption'ın 1 milyar para harcandı deniliyor Red Dead Redemption'ın.
Ama onun pazarlaması biliyorsun çok büyük bir kısmı.
Yani. 1 milyar dolarlık para harcanmış deniyor. Yani 7 yıllık geliştiriliyor. 1 milyar dolar bu arada çok normal. 7 yıl geliştiriliyor evet. Çünkü 7 yıldır. Yani o yüzden çok normal. Bunlar da hani okul yani bütçeleri daha az ama yapmaya çalıştıkları şey
daha büyük.
Daha büyük. Ama o yüzden çok enteresan geliyor. Bakalım garip. Ya.
AliExpress'ten enteresan bir atak geldi. AliExpress ne yapıyordu? Çinli üreticileri dünya pazarlarıyla buluşturuyordu. Sen toptan sipariş falan filan verebiliyordun. Evet. Şimdi Türkiye, Rusya, İtalya ve İspanya'daki küçük ve orta ölçekli esnafı dünyayla buluşturacakmış. Ordu ürünlerini listeleyebileceklermiş. İhracat için önemli bir adım diyorlar küçük esnaf için. Ama orada şöyle bir tabii problem var. Şimdi Çin'den siz bir ürünü aldığınızda bedava kargoyla geliyor. Ve yani Çin gümrüğünde adam uğraşmıyor. Paketliyor, gönderiyor, tamam mı? Bizim buradan senin bir ürünü yurt dışına göndermen zaten ürünün 10 katı fiyat. Yani bu devlet teşviği olmadan şu anda şey çok zor duruyor. Senin bir ürünü yurt dışına göndermen. AliExpress'in ama böyle bir adım atması şöyle iyi oldu. Evinde el işi yapan insanlar var ve bunlar dünyaya gerçekten satış yapıyorlardı. Ufak atölyesinde ürettiği, kişiye özel ürünleri satan insanlar vardı. PayPal Türkiye'de yasaklandıktan sonra bu insanların işleri durdu. Neden durdu? Bir ödeme, evet, bir aracı olmadığı için kimse bunlardan hiçbir şey almak istemiyordu. Hani Troy Muroy var diyoruz ama yani gerçekten doğruları konuşmak lazım. Ulan Troy lan Amerikalı senden neyi alsın yani? Troy nedir abi? PayPal gitti, bizim yerel ödeme sistemimiz var Troy'a. Eyvallah, tamam geliştir de. İkamesi değil yani. Bir tanesini İtalyan'ı, Alman'ı, Hollandalısı senden alışveriş yapabiliyor Amerikalısı. Arada PayPal diye güvendikleri bir şirket var.
Şey zaten çok garip değil mi ya? Yani bir ürün çıkarıyorsun ortaya. Troy için söylemiyorum, herhangi bir şey söylüyorum. Yerli bir ürün çıkarıyorsun ortaya. Düşün. Yerli arama motoru çıkarttın. Artık bunu kullanacağız. Google yasak.
Ha, ya,
tamam ama şey. Şöyle, zaten ürünü öne çıkartmak istiyorsan onu yasaklaman gerekmiyor
ya
ki.
Ya zaten onun yasaklanma amacı Troy değil. Hani, ama Troy hani çıktığında öyle söylendi ya, dedi bizim de işte ödeme şeklimiz var falan filan ama. Ya,
tabii ki de değil canım.
Benzer şeyler değil yani, onu söyleyeyim size. Türkiye'de ne yazık ki onun bir ikamesi çıkmadığı için ben birçok kişinin satış yaparken yani çok zorlandığını biliyorum. Evinde freelance yurt dışına işte 3 boyutlu çizimler, animasyonlar yapan bir arkadaş ki şirketi var, vergisini ödüyor aldığı paranın. Abi adam ilk şey dedi, şirketi kapatsak mı acaba ya? Acaba yurt dışına mı çıksam falan dedi PayPal kapanınca.
İşi bitti.
İşi bitti. Kimse şey para vermek istemiyordu. Daha fazla komisyon ödediği bir başka aracı buldu da onun üstünden adam iş yapıyor ama parasını başka yere kaptırıyor yani. Evet. Daha az para geliyor ülkeye. Böyle saçmalık olabilir mi? Gerçekten o işin bence çözülmesi lazımdı. AliExpress burada ne yapacak? Eğer o aracı ödeme kuruluş olma özelliğini devam ettirirse müthiş bir çıkış kapısı olabilir yine küçük esnaf için.
Olabilir, bence güzel.
Ve o boşluğu doldurabilir gerçekten. Sizin dükkanınız hem dünyaya sunacak hem de ne yapacak? Aradaki o güvenceyi sağlayacağı için ödeme konusunda senin o tekrar ihracat yapmanı sağlayabilir. Bence güzel bir haber bu. Benim merakla beklediğim bir haber sonucunu. Bir diğer haber de Amerika'dan geldi. Trump dedi ki Çin'den gelen elektronik eşyalardaki vergiyi 2,5 kat arttırıyorum.
Türkiye'den al.
2,5 kat arttırıyorum dedi. Bu da Çin'de üretilen herhangi bir elektronik eşya, yani bu Samsung ürünü olabilir, LG'nin ürünü olabilir, fark etmiyor, Apple iPhone olabilir. Amerika'ya girecekse eğer 2,5 kat daha fazla gümrük vergisi ödeneceği anlamına geliyor. Toplam satış fiyatında da %14'lük bir etkisi olacakmış. Zam olarak.
Bayağı iyi.
Yani 1000 dolarlık bir iPhone için 140 dolarlık bir artış anlamına geliyor bu. Trump ne istiyor? Üretimin Amerika'da olmasını olsun istiyor. Ama tabii şimdi bu Çin'i kapsayan bir vergi artışı, Tayvan'a ya da ne bileyim oradan Vietnam'a kaydırırsan üretimi ne oluyor onu bilmiyorum.
Ya eğer bu böyle bir inatlaşma geçecekse Tayvan'a da arttıracak, şeye de arttıracak.
Yani günün sonunda ona gidecek, evet. Ama biraz da Çin'in yükselişi, özellikle Çinli markaların Amerika'yı domine etmesinin önüne geçmek için ticaret savaşı dedikleri olay bu. Evet. Bir ara ticaret savaşlarında çift taraflı olarak bir şey yapmayacağız demişlerdi. Şimdi tekrar başladı. Bakalım nerelere varacak. Görüyoruz çünkü ticaret savaşları eninde sonunda zarar veriyor çevresindeki diğer ülkelere de. Evet.
Ya işte diyorum ya, bizde abi, bizde derken ya dünya insanı olarak söylüyorum, tüm dünyada. Tabii savaş olgusu olduğu zaman işte ambargo konuluyor, şey oluyor falan. Yani genelde negatif önlemler alınarak şey yapıyor. Halbuki teşvikler, pozitif bir yaklaşım falan. Yani çok büyük şirketler bunlar. Bunlar da böyle pozitif yaklaşımmış bilmem neymiş falan. Herkes şeyine bakıyor yani. Günün abi, sonunda, yıl sonu cironda abi yüzde kaç
herkes
var,
kendi
yok
faydasına bakıyor. Bakıyor. Evet. Zaten
yani arkadaş, bizi düşünen yok yani. Biz kendimizi kurtardığımız kadar kurtarıyoruz.
Evet, öyle bir durum söz konusu. Ne yazık ki yani.
Ben o zaman oyun haberlerinden devam edeyim. Aslında oyundan önce şey haberini söyleyeyim ya. Bu Sonic the Hedgehog diye bir film çıktı. Sonic'in filmi çıktı. Fragmanı. Gördün mü fragmanı? Evet. Yerden yere vurdular. Yani yerden yere vurdular. İnternette çok büyük olay oldu. Burada oluyor olmasının en büyük sebebi Sonic'in tipiydi. Yani Sonic böyle bir tip mi olmuş
ama
diye.
Çok kötüydü ya.
İnsanlar çok kötü söyledi. Ya Jim Carrey de oynuyor bu arada filmde. Ki filmle ilgili tek iyi şey olabilir belki Jim Carrey yani. Sonic'le alakalı o kadar sert eleştiriler geldi ki, çok enteresan bir şey bu. Sonic ki ana karakter. Yani animasyonları baştan yapacaklarmış Sonic'in. Karakteri baştan tasarlanacakmış.
Elimizden geldiğince dedi adam.
Ya şöyle yani elimizden geldiğince kadar. Yani değişecek diyor ama. Ya söylüyor, değişecek diyor yani ama ne kadar değişebilir bilmiyorum çünkü fragman çıkmış, anladın mı?
Bitmiş yani.
Yani bitmiş yani.
Ama
yani
Sonic o kadar kötü duruyor ki. Ben... Yani şey zaten güzel koymuşlar. Bu sinek filminde vardı ya, adam kendini ışınlarken sinek aynı anda kabine giriyordu, evet. Adamla diyenleri birleşiyordu. Bunu da kirpiyle insan aynı kabine girmiş göstermişler. Yani bu çıkar ancak filan diye.
Ya, evet,
film çok keyifsiz duruyor bu arada.
Ben çok böyle şey değilim. Hani ben Sonic hayranı olmadığım için Sonic'le hiçbir bağım da yok benim.
Yani Sonic hayranı olmasana ben Sonic'in oyunlarını hani... oynamış biriyim.
Ben de oynadım canım.
Ama bir geyik vardı filmin ilk böyle şeyinde, yapım aşamasındayken bir resimler yayınlanmıştı. Sonic'in her sene bacakları uzamış abi. Yani bir fotoğraf vardı. Sonic'in aslında bacakları ilk bu oyunlarda küçük, dikkat edersen. Şimdi nereden baksan gövdesinin %70'li falan bacak oluşturuyor.
Ya zaten böyle yani Sonic diye bir ne... Neyse bir şey demiyorum da ne gerek var abi yani Sony'in oyunu yapmaya. Ya ben zaten artık şu devirde şunu da anlamıyorum yani. İşte Uncharted'ın filmi gelecek. God of War. Abi zaten film gibi oldu oyunlar yani. Hani evet. Ben daha ne izleyeyim ya? Ben Kralını oynamışım. Bak evet. Geçen sene oynadım God of War. Benim seyrettiğim filmlerden daha iyiydi.
Değil mi?
Yani hikaye şey anlatımı olarak şey olarak yani beni en çok etkileyen entertainment aracıydı yani. Medya aracıydı yani. Ben şimdi onun filmini niye sevdim 2 saat? 30 saat zaman geçirmişim orada.
Bir de karakter o karaktere benzemeyecek. Tabii, ya hikaye akışını bozacaklar.
Bunu kullanıyorsan eğer, o oyun ismini kullanıyorsan oyunun anlatmadığı bir şey anlatman lazım. Evet. Ben zaten oyunlar çok iyi oldu artık. Ya eskiden evet. Sony'in filmini o açıdan anlayabiliyorum. Biraz daha hani gençler, eskiden sevenler, çocuklara da hitap edebilirler. Çok geniş bir kitlesi var Sony'in. Ve hikaye anlatan bir oyun değil Sonic ya. Teoriden şeydir hikayesi yani.
Evet.
Klasiktir yani. Yani o yüzden onun filminin gelmesini bir noktada anlayabiliyorum ama bazı filmleri gerçekten anlayamıyorum. Niye çıkıyor, niye yapılıyor? Yapılacak mı ondan da emin değilim. Bak God of War yapılacak dediler. Hala da IMDb'de şey gözüküyor mesela. İşte yapılma aşamasında falan. Yani 10 yıldır öyle, anladın mı? Yapılıyor mu bilmiyorum. Bir satın almış haklarını. Metal Gear Solid gelecek dediler işte. Şey ulan film gibi oyun yani, daha neye gelecek?
Zaten onun evet. Uncharted bir de onu Hideo Kojima yönetmezse o filmi, inan bana bütün hayranları şok olur yani.
Ya Hideo Kojima yönetirler mi bilmiyorum da, çünkü Amerika işi bu, belli evet. Olmaz abi. Bir de mesela Uncharted'ın filmi gelecek, Tom Holland oynayacak. Spider-Man oynayan çocuk oynayacak diyorlardı yani. Ya oynasın da başka bir şey anlat abi, aynı şeyi anlatma. Ben karşılaştırmayayım ya yani
filmi seni. Niye izleyeyim abi?
Ya orada abi olay şu. Aslında firmaların şey yaptığı nokta şu abi. Sıfırdan bir eser yazmak artık kimsenin işine gelmiyor
evet,
galiba.
Evet doğru, daha zor, daha maliyetli
Hollywood
geliyor.
Hollywood istiyor ki ya hazır bir esere konayım ya da eskiden yapılmış bir eseri yeniden çekeyim.
Bir de belli bir gişesi hazır diye bakıyorlar buna.
Evet yani hani daha risksiz olarak bakıyorlar yani.
İşte Tomb Raider gibi olması da sonu. Ha. Biliyorsun onun son filmi seyretmedim çakıldı gişede. Kimse izlemedi.
Yani
ben Türk Hava Yolları'nda bile gördüm, izlemedim yani, seçmedim. Ya neyse
birincisi
seçeceğim.
Aktör olarak kullandıkları kadın kim?
Abi çok komikti ya. Bir yani, de tövbe yapmam, o kadının yani bir boyun uzunluğu var.
Evet boyun çok büyük.
Çok
ya,
uzun kadın. Abi çok garip duruyor.
Yani hani kadın
sanki oyunda bug olmuş gibi duruyor yani.
Yani zaten o filmi çekmek için çekiyorlar işte.
Abi Lara Croft bir de yani şeydi biliyorsun zamanında.
Daha feminen
bir karakterdi. Hala daha bence feminen bir karakter. O yüzden öyle çok böyle Rambomsu bir hatun koyunca oraya gitmiyor yani.
Bence Rambomsu değil, hatun Rambomsu'da bir, yani bir ekran çekiciliği yok. Hani ekran ışığı diye bir şey vardır ya.
Evet
hani,
doğru.
Mesela ben yolda görsem işte bu aktrist falan demem. Demezsin, yani. Bak güzellikle evet. Alakalı bir şey değil bu abi yani. Hani insanın ekran
farklı
ışığı
değil, değil
bir
mi?
Farklı bakıyor olması lazım yani.
Öyle gerçekten.
Ben yıllar önce Daniel Craig'i görmüştüm. James Bond figüranlık döneminde işte James Bond filminde herifi gördüm ama nasıl görmüyoruz? 1000 kişinin arasında gördüm. Gözüm seçti herifi yani. Hani kıyafetinden, duruşundan, bakışına falan dedim bu ünlü yani. Hani tanımasam da dersin bu ünlü, anladın
yalnız
mı?
Yalnız o adam ilk James Bond'u oynadı. Ha. Bütün kadın yazarlar abi. Nasıl övüyorlar. Her giden filme mest olmuş, aşık olmuş abi.
Ama film çok güzeldi be.
Evet i̇lk çok film iyiydi. Casino Royale çok güzel filmdi. Ondan sonra yani. Zaten bayağı bir şey evet. Yani... Geyik.
Benim en sevdiğim James Bond filmidir.
Çok önemli bir sağlık haberiyle devam ediyoruz. Oklahoma'da bulunan bir kişi boynunu kütletirken felç geçirmiş.
Ya o ne abi öyle ya? Oha ya, korkutucu.
Abi,
ya şunu mu yapmış acaba?
Ya yok, şöyle esneme hareketleri yapıyormuş. Çok tehlikeliymiş bu arada boyunda öyle hareketler yapma. Damarlar yırtılabiliyormuş zaten.
Çok korkutucu bir haber abi.
Yani şöyle okuyayım olayı. Buraya yazmıştım hatta. Mısır patlaması benzeri bir ses duymuş o hareketi yaparken. Daha sonra uyuşmaya başlamış sol tarafı. Hemen doktora gitmiş. Boyun arterlerinden birinin yırtıldığı ve oradan sızan kanla işte beyine giden damarları falan.
Kötü oldum valla,
evet,
kötü oldum.
Kanın etkilendiği ortaya
çıkıyor. Ben gidiyorum şu an yani.
O yüzden diyorlar ki boyun kütürletmek dünyanın en tehlikeli işlerinden biridir. Yapmayın diyorlar abi. Yapmayın yani.
Abi yapmasan da kütür diyor.
Düşük
ki.
Düşük bir risk yırtılma ama var diyorlar yani.
Gel yani şöyle bir şey yani bu refleks anladım yani. Elini nasıl kütletiyorsun hani yıllardır. Yani
ben de esterim böyle.
Yani. Bir boyun ağrısı
bu haberi okuduktan sonra şöyle geri
şu
atıyorum.
Şu an
acıyor ya.
Senin Allah diyorum. Cezanı vermiyor. Ekran başında büyük ihtimalle izleyiciler kasıldı şu anda yani.
Şöyle kasıldı adam.
Vallahi kasıldım şu an, duruyorum korkuyorum
abi,
yani.
Abi bir de yani felç geçiriyorsun, haberin yok. Sol taraf böyle bir gidiyor, Allah ne oldu.
Tamam abi geç şu haberi. Vallahi korktum ya.
Değişik bir şey var.
Ben böyle haberler duyuyorum. Allah aşkına arkadaşlar en fazla Mount & Blade Gamescom'da gösterilecek diyorum. Bu nasıl bir haber ya?
Ama bu haberi
okudum. Bizde ne alakası var abi? Teknoloji mi var bu haberin
içinde? Abi kütletme ve Türk. Bak Türkler ve kütletme biliyorsun. Ha, gel beni bir kütleteyim. Gel boynunu bir kütleteyim.
Abi, sen de şey yapar çıkar şimdi.
Adam arkadaşının boynunu kütletiyor. Bırak kendini. Ya, şak haberi, yapacaksın adam ölecek orada.
Teknoloji hiçbir alakası yok. Ya bundan sonraki haberin ne abi? Hayvanat bahçesinde maymun herkesi güldürdü mü? Ya bu mu abi?
Ama sevimli yapay zekalı maymun.
Telefonu mu kurtardı abi?
Abi. Abi bak sonraki haber de şu. İlk özel Japon roketi uzaya ulaştı.
Ne güzel.
Abi Japonya yani devlet destekliyor tabii ki. Amerika'daki SpaceX gibi düşünün. Daha uygun bir şekilde, daha uygun maliyetle uyduları yörüngeye oturtabilmek için özel şirketleri teşvik ediyormuş. Momo 3 isimli test roketi 100 km irtifada yer alan Karman hattını geçerek daha sonrasında Pasifik'e düşmüş. 8 dakika 35 saniye havada kalmış roket. Çok ufak boyutlarda bir roketmiş. Daha tasarruflu, daha uygun bir şekilde maliyette uzaya.
Japonya ondan kısa sürmüştür.
Sen Cem Yılmaz'a gittin değil mi yakın zamanda izlemeye?
Hırçı esprilerle yapıyorum artık yani.
Böyle saldırgan esprilerle beraber. Kaç Japon izliyordu bunu şimdi darıldılar. Bak dava edecekler yani.
Abi tamam alınmayın ya. Vallahi çok üzülürüm. Ben de gerizekalıyım tamam abi.
Ya böyle bir olay olmuş. Yani Japonya için çok önemli bir adım diyorlar bu.
Doğru.
Uzay araştırmaları ki Japonya'nın da uzayla ilgili bir sürü karanlık planı vardır. Eminim o Japonlar boş durmuyordur yani. Çok iyi niyetli görünüyorlar ama ben arkalarında hep bir kötülük seziyorum onları.
Japonya enteresan bir kültür ya. Ben çok merak ediyorum. Ya gidip göreceğim ölmeden önce. Yani boynumu kütletip ölmezsem ya, gidip görmek istiyorum ya.
Şurası çok kötü. Japonya pahalı bir yer olduğu için
evet, öyle.
Hiçbir etkinlik yapılmıyor abi adamlar. Doğru dürüst hani bu Avrupalılar alalım Japonya'ya dolduralım götürelim falan dertleri de yok yani gitmiyorsun. Pahalı bir yer diyorlar. Japonya'da yaşayan arkadaşlarımız varsa selam olsun zenginlere.
Pahalı bir yer daha bir kültür farklılığı var yani. Hani hakikaten böyle gözlemlemek istediğim bir yer yani. Hani sokaklarında gezsem de yeter. Gidip böyle en pahalı restoranda yemek yemek gibi bir derdim yok.
Yabancıları sevmiyorlar denmişti bir ara. Asık suratlılarmış falan. Bilmiyorum giden mi öyle, öyle karşılandı
ya
acaba?
Ya bulunduğun şeyle alakalı abi şimdi asık suratlı ne alakası? Bir de şöyle kültür farklı anladın mı? Hani neye asık suratlıyorsun ya? Adam belki hani normalde öyleler yani adamlar. Yani yapıları öyle. Yani kendi aralarını geyiklerde öyle dediler belki.
Son bir haber daha vereyim mi? Ver World abi. Online yazılımına yapay zeka ekleniyormuş.
World Online mi varmış ya?
Ya öyle bir yazılım varmış işte bilmiyorum. Build 2019 konferansında göstermiş Microsoft ilk olarak. IDIAS adında yapay bir zeka ekleyecekmiş. Senin çok yaptığın şeyleri sana öneri olarak verecekmiş. Mesela uzun karmaşık bir cümle oluşturdun. Diyecekmiş ki bunu sadeleştir. Bak bu kelimeyi böyle sadeleştirebilirsin. Bu cümleyi böyle sadeleştirebilirsin diye öneride bulunacakmış.
Sen karışma lan. Edebiyat yapıyoruz burada. Allah Allah.
Ama var ya bu fantastik bir şey yani. Bu inanılmaz yarar sağlar. Karışık bir şey.
Mesela, söyleyeyim bizi var tek tip yapacaklar. Ya. Valla paragrafı. Senin yazdığın makalle benim yazdığım aynı şey olacak en sonunda bu yapay zekalar
yüzünden. Ama bu yüzünden. Seni takip edecekmiş. Önerileri sana göre verecekmiş falan bilmiyorum. Mesela paragraf çok uzun oldu. Buradan böl falan diyecekmiş abi.
Allah Allah.
Evet.
Gelsen yaz.
Ya umarım bir an evvel hayata geçer ve Chrome'a falan da ekler bunu Microsoft. Böylece forumlarda falan daha düzgün yazan insanlar görürsün. Abi bunu tweet atmak mı istiyorsun? 280 karaktere sığdırayım bu anlatmak istediklerini falan.
Değil mi? Herkesin düşüncesi gelişiyor bir anda böyle. Yani, herkes daha düşüncelerini iyi ifade eder hale gelmeye
başlıyor. İnanılmaz yani inanılmaz anlaşıyoruz ama yan yana gel de konuşur musun? Bu da falan diye.
Bu espri böyle komik olmadı. Şöyle ya bu daha komik olur falan. Onu da çözerler ha. Bak bu daha çok retweet alır. Ben bunun şeyini çözdüm, formülünü çözdüm.
Ya çılgın olur yalnız ha senin yerine öyle. Bu da başka bir yere gider o zaman ya. Abi
kimsenin esprisi kalmıyor ki o zaman.
Nike oyunu ben oynayayım.
Aynen. Yani sen
abi böyle... şu eli bir geçsene.
Ha, Wall-E filmine dönüyorsun işte ya. Böyle otur yani tüm gün ondan sonra. Nike reklam filmi vardı ya eskiden. Efsane animasyon.
Evet, evet.
Yapay zekalar futbolcuların yerine geçiyordu. Futbol çok sıkıcı bir hal almaya başlıyordu diye. Ona dönüyor iş işte o noktada yani.
Değişik bir şey ya.
Ben o zaman son bir haber vereyim efendim. Sekiro Shadows Die Twice. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz ayların en çok konuşulan oyunlarından bir tanesi oldu. Activision evet. Yayıncılığını yapıyor bu arada. Activision herhalde uzun zaman sonra yayınladığı ilk büyük oyun olabilir. Abi Activision'a bakıyorsun. Normalde Activision eskiden çok büyük bir yayıncı. Electronic Arts gibi. Ve kendi kotunun altında yani kendi böyle koltuğunun altında bir sürü oyun yayınlıyor adamlar.
Doğru.
Ya kötü olsun, ortalama olsun, iyi olsun falan ama çok çeşitli bir firma. Şimdi Destiny'de gittikten sonra bir Call of Duty yayınları hale geldi Activision. Hiçbir şey yayınlamıyor yani. Hani Activision'ın hiç aklına tek gelen şey Call of Duty şu anda.
Doğru.
Başka hiçbir şey gelmiyor aklına. Çünkü dünya kadar para kazandılar oradan. Ama yakın zamanda Sekiro'yu mesela Activision yayınladı. O da enteresan geldi yani. Activision yani böyle
Sekiro
bir
yapması. Sekiro'yu dediğin zaman da benim senin videonun hariç başka bir şey aklıma gelmiyor ya. Çok
sen
güzel
onu izlediğin için öyle söylemişsin. Ya Sekiro'dan mesela gelen satışlardan çok çok memnunlarmış.
Ya normaldir.
Ki bence bak PC'de oyunculuğun yükselişi çok etkiledi firmaları. Bundan 5-6 sene önce abi hatta 7-8 sene önce PC satışları o kadar ölüydü ki.
PC'de satmıyoruz konsolu satıyoruz falan diyorlardı.
Hep öyle diyorlar. PC'de oyunculuk ölüyor mu diye konuşuyorduk hatta ama PC öyle bir yükseliyor ki şu anda. Çünkü PC'de artık şey algısı da var ya gaming ürünleri.
Abi dijital satışlar da çok şey yaptı.
PC'de oynanmanın ayrı bir havası da çıktı
tabii
artık.
Ama
herkes
şöyle,
gaming ürünü yapıyor.
Senden yaptığım sorularda hep söylüyordum. PC i̇şte. Pazarı daralırken gaming pazarı büyüyordu.
Evet.
Daralan pazarda büyüyen pazar niş pazar yani. O evet. Pahalı ekran kartlarına falan satıldığı
artık
pazar.
Millet, çünkü normal laptop almıyorsun artık yani. Telefondan çözüyorsun her evet, şeyi. Doğru. Normal laptopta böyle hadi gezeyim diye laptop alan insan kalmadı. Ama
alacağı zaman gaming dizüstü alabiliyorsun ama.
Evet. Ya pahalı ürünler eyvallah ama bizde pahalı ürünler. Dünyada nispeten daha erişilebilir haklısın. Ürünler bunlar. O açıdan Sekiro'nun Activision'a olumlu bir katkı sağlaması oyun sektöründe de şu bakış açısını kırabilir. Abi ki kırılıyor gibi hissediyorum bu yavaş yavaş. Özellikle Asya firmaları o konuda bayağı bir gelişim sağladı Batı firmalarına nazaran. Eskiden abi şöyle bir son 2-3 yıldır bir trend var. Oyunlar online olmalı, açık dünya olmalı, evet, devamlı eklenmeli. Neden? Çünkü oyunu öyle tutturduğunuz zaman abi oyundan devamlı para kazanabiliyorsun. Anladın mı? Oyun bir senede bitmiyor yani. Hani 5 yıl oynuyorsun ki bir sene bile uzun bir süre.
Evet.
God of War ben oynadım. Bir ay oynadım bitti.
Bitti.
Ya, yapımcı işin o bitti yani. Daha fazla ona bir şey ekleyemez artık yani adam. Ama online'da 2 ay sonra, 3 ay sonra fakat bunu yapacağız diye oyunların kalitesini aşağı çekiyorlar.
Ne yazık ki.
Öyle olunca da bu sefer herkes de aynı anda... Abi sen aynı anda kaç tane online oyun oynayabilirsin abi?
Abi en fazla 2 tane.
Ha yani öyle olunca herkes online oyun yapınca birileri de batıyor doğal olarak evet. Yani. Şimdi Sekiro gibi böyle tek başına oynayabildiğin özel oyunların tutması bence çok önemli. Ki God of War da çok tuttu. Spider-Man de çok tuttu. Yani hadi Red Dead'i online saymasan çok tuttu gene. Yani yapımcılar da şimdi Star Wars yapıyorlar işte mesela. Tek kişi oynuyorsun Star Wars'ı
evet,
şimdi.
Ya burada şey var tabii. Bu da güzel Sony bir şey. Zaten... tek başına oynayabileceğin oyunları tutturma konusunda uzmanlığını gösterdi. Firmalara evet. Bir şey de gösterdi.
Son 5 yılın şu an şeyi yani.
Kendi konsolumdayım sadece dedi. Ne Xbox ne PC. Ve beni ihya ediyor dedi yani bu oyunlar. Tabii
kendi konsoluna sattıkları oyun fiyat rakamları yani çok ütopik rakamlar.
Evet
ya.
Gerçekten
sadece
öyle.
Sadece PlayStation 4'de 10 milyon satıyorsun yani.
İlgin inanılmaz bir rakam
çok
ya.
Çok yüksek bir rakam.
Ve memnuniyeti gösterince bunlar da dönüyorlar. Şimdi Activision'ın şöyle bir fırsatı var burada. Adam hem PlayStation hem Xbox hem PC'ye satıyor. Evet, Sony gibi işte, tek dar bir yere de hitap etmiyorsun.
Abi orada şey, maliyetler o kadar yükseldi ki yayıncılar artık şeyden korkuyor.
Riske giriyorlar tabii.
Oyun şöyle olmazsa tutmazsa bu hikayeli oyun biteriz hani.
Tabii
çok
onlar haklılar yani katılıyorum.
Bir de şey haberi vereyim çok kısa. John Wick filmlerini seviyorsanız eğer John Wick'in oyunu geliyor. Daha önce Thomas Fazzalone ve Volume diye böyle oyunlarla ünlenen bir abi var. İyi bir bağımsız yapımcı. Ona emanet etmişler oyunu çok şaşırdım ben. O yapıyor oyunu. Bağımsız bir yapımcı yapıyor John Wick oyununu. Ve beklediğiniz gibi bir şey değil yani. Böyle bir aksiyon oyunu gibi düşünmeyin. Taktiksel bir strateji oyunu gibi abi. Yani XCOM oyunları vardı ya sıra tabanlı. Seçiyorsun. John Wick'in hareketlerini düşmanlara karşı böyle sıra tabanlı uyguluyorsun. Bence iyi yapmışlar bu oyunu. Çünkü John Wick oyunu yapacaksan abi ya hakikaten üst düzey prodüksiyonla yapacaksın. Yani bayağı para basacaksın üst düzey projeye. Ya da böyle bir tatlı bir oyun olacak. Yani çünkü diğer türlü şey çok belli oluyor. Hani ara oyun anladın mı? Dandik bu ya. Belli diyorsun yani. Yani sırf para kassınlar
da
yapılmış
diyorsun. Gider bir de.
Bence de gider. Zaten grafik olarak da gayet şey. Evet, uydurulabilirler. Yani, öyle bir şey de olabilir.
Sel şey ama bildiğin yani bayağı düşük grafikte bir oyun.
Evet evet.
Bayağı.
Zaten şey pahalı bir oyun olmayacak büyük ihtimalle. Yani, taktiksel olarak böyle filmin çıktığı dönemde yayınlanacak.
Evet, işte
şey
o filmin isminden ne malanacak bir başka yapım diyebiliriz yani.
Ama işte öyle baksalardı bu adama vermezlerdi. Yani öyle baksalardı bir tane firmaya verirlerdi.
Belki daha da düşürdüler olayı. Yani ne de olsa her türlü satıyoruz bari en düşük maliyetle. Abi sen yapar mısın tek başına? Abi yaparım.
Bence güzel bir şey ama ya. Bağımsız kötü bir yapımcıya değil. Çalışıyor olman büyük marka olarak oyuncular gözünde mesela bana sempatik geldi.
Evet tabii.
Başka bir firma yapıyorsa sempatik gelmezdi mesela.
Gelmezdi bir de şimdi şey var oyun kötü olacak ya. Hani sıkıntı yok anladın mı? Ay biz onu destekledik o yaptı falan. Yani,
değil
hani,
mi? Öyle
yapmadı.
O ihtimal de geliyor.
Çünkü şöyle bir şey var yani ben... Bunu zamanında öğrendiğimde şok olmuştum. Sega'nın Iron Man oyunları falan var. Leş. Bayağı leş ama yani. Öyle
evet,
böyle değil.
Bir sürü oyun var o dönem öyle.
Film çıkacağı zaman çıkan oyunlar abi 1 milyondan aşağı satmıyormuş
öyle
oyunlar.
Öyle. Yani. O yüzden yaptılar zaten hep.
Adam 6 ayda yapıyor 1 milyon. Yani abi adamın sırf önemli olan etiket Iron Man.
Öyle. Sen Power Rangers oyunları, Ninja Turtles oyunları.
İşte.
Yani kötü olma zaten film oyunlarına bizim kötü dememizin sebebi oradan kalma işte.
Öyle öyle çok kısa süre Terminator filmler oyunları
abi
falan
çünkü
öyle.
O dönem öyle bir eleştiriymiş basınmış veya işte bir böyle bir herhangi bir eleştiren bir insan olmadığı için gidiyorsun dükkana ya yurt dışında da öyle keza hı-hı. Yani. Ha bu olsun diyorum. Bir de genelde çocukların oynadığı bir şey yani. Iron Man istiyorum ben diyorsun. Iron Man alıyor.
Evet.
Anlamıyor ki zaten. Çocuk olarak oyunun kalitesini de anlamıyor. Bilmiyor. Yani oynuyorsun yani
bitiyor
öyle.
Yani olay. Evet. Şimdi o yüzden daha da olayı bence değiştirmişler. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Kötü durmuyor bu arada. Dediğin gibi çok iyi bir fikir. Yani müthiş bir aksiyon oyunu yapmak yerine bunu
ki
yapmak.
Ki onu yapamayacağı belli yani. Kimse o parayı harcamaz yani.
Evet oyunu. Hem de aksiyonu göreceksin. Adam senin için evet. Hareketleri kendi yapacak. Bakalım nasıl olacak. Burada ikisi birin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.